Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar. 1 Eylül 2020 Salı günündeyiz. Yine dünyadan haberlerle karşınızdayız. Önce özetler verelim, aktaralım. Vaka sayısı 25,5 milyona ulaştı dünya çapında. Covid-19'a yakalanan insanların sayısı 850 bini de can kaybı sayısı aşmış durumda. İyileşen 17 milyon insan var. Okulların açılması ile yeni tartışmalar tetiklenmiş vaziyette. Notlardan aktarmaya çalışacağım sizlere. Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Tabii bütün ülkeler için geçerli değil. Daha ziyade Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın eski üyeleri için dünyaya aslında barış içinde yaşamanın gerekliliğini anımsatmak üzere Almanya'nın 1939'da Polonya'yı işgal edişi 1 Eylül tarihi, bunun yıl dönümünü Dünya Barış Günü olarak ilan etmeleri üzerinden Türkiye'de de çok yaygın kullanıyor. Bu vesileyle Rusya'dan mesajlar olduğunu anımsatalım. Birleşmiş Milletler'in ta 2001 tarihinde, 90'larda değil, 2001'de 21 Eylül olarak kabul ettiği bir Dünya Barış Günü de var. O da kapitalist dünyanın barış günü demek lazım. Efendim, Akdeniz'de sular sıcak devam ediyor, konuşuyoruz biz de. Türkiye Navtex'i Akdeniz'de 12 Eylül'e uzatmış durumda. Yunanistan'dan tepkiler var. Almanya, Fransa'nın açıklamaları var. Avrupa Komisyonu'nun açıklamaları zaten vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Avrupa'yı, Batı'yı modern sömürgecilikle suçlama açıklaması var. Libya'ya bütün gözler çevrilmiş durumda. Bu koşullar altında Sarraç hükümeti Trablus'taki bir takım iç karışıklıklar olduğu aşikar gelişmeler yaşanıyor. Libya bizi ilgilendiriyor. Akdeniz bağlamında da ilgilendiriyor. Hem Türk askerleri orada batıdaki hükümetle yapılan savunma anlaşması gereği konuşlanmış durumdalar. Gelişmeler nereye gidecek? Fransa ile Türkiye'nin rekabeti önümüzdeki günlerde bakmaya çalışacağız var ve başbakanı, Trablus hükümetinin başbakanı Sarraç'ı da Fransa'ya davet etmiş durumda. Fransa Cumhurbaşkanı aynı zamanda Beyrut'ta bugün temaslarda bulunuyor. Oradan Irak'a geçecek. Böyle bütün coğrafyada Türkiye karşıtlığının başını çekmeye başlayan bir Fransa olgusuyla karşı karşıyayız. Notlardan aktarmaya çalışacağım sizlere. Aynı zamanda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasında ilk uçuş yapıldı. Dün aktarmıştım size. Trump'ın damadı Jared Kushner, ulusal güvenlik danışmanı, kalabalık bir heyetle gittiler. Oradaki temaslar vardı. Amerika'da kızışan başkanlık yarışı, Rusya ve ilişkilerine ilişkin ve dünyanın başka yerlerinden notlar vaktim el verdiğince size aktaracağım. Ama bugün başımızı Libya'ya çevireceğiz. Malum Akdeniz kriziyle de bağlantılı olduğu için Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Neler oluyor? Darbe olduğu, karşı darbe yapıldığı söylentileri eşliğinde ateşkes çağrısı şu an havadaymış gibi gözüküyor. Rusya'dan bugün bir açıklama var bu konuda. Türkiye heyeti Moskova'yı ziyaret ediyor. Bu vesileyle yapıldı. Bunların hepsine bakacağız. Mehmet Ali Güller'le birlikte değerlendireceğiz. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik'in YouTube kanalı üzerinden Eksen'i izleyebilirsiniz aynı zamanda. Onu da şimdi Twitter'dan paylaşıyorum. YouTube'dan da like'larsanız da çok memnun kalacağımızı belirterek başlayalım efendim Eksen'e. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nden ikaz var tabii ki. Okullar açıldı çünkü. Covid-19 vakalarının sayısı özetlerde de söylediğim gibi 25,5 milyonu aştı. Can kaybı sayısı 851 bine yaklaşmış durumda. Hal böyleyken Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, çocukların okuluna, İnsanların iş yerlerine dönmesini biz de istiyoruz ama bunun güvenli bir biçimde yapıldığını görmek istiyoruz. Kontrolsüz açılmak bir felaket yöntemidir ifadelerini kullandı. Cenevre'de bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi'nde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. Anlayışla karşılıyoruz diyor. Yani insanlar hayatlarına kaldıkları yerden devam etmek istiyorlar ama bir yandan da toplumlar açılmaya çalışırken insanlar hayatlarını yitiriyorlar dedi. Aslında virüs kolaylıkla yayılıyor ve insanlar için ölümcül oluyor. Tuhaf bir denge var. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız? Burada okul ve işletmeler değil tabii bütün sağlık sistemleri baskı altında ki aslına bakarsanız dün Türkiye ile ilgili tartışmalar bile Gebreyesus'un ne kadar haklı bir noktaya parmak bastığını ortaya serdi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi örneğin ülkeleri okullara güvenli dönüşe dair tavsiye edecek önlemler belirlemiş. Hans-Henry Klug yapmış bu açıklamayı. Ortak bir yazılı açıklama yaptılar. Şimdi çocukların sağlığı üzerine etkiler, nasıl gidecekler, ne yapacaklar? El temizliği, fiziki mesafe, sosyal mesafe dediğimiz, maske kullanımı bunlar olmadan ateş ölçme de herhalde buna dahil olsa gerek. Okulların tamamen normal bir biçimde açılması çok kolay gözükmüyor. İngiltere'de açtılar mesela. Şimdi burada diyorlar ki sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilecek deniliyor. Ama öte yandan bazı veliler çocuklarını okullara göndermiyor. Devamsızlık diye bir sıkıntı var. Bunun cezası da var pek çok ülkede de mevcut. Ne olacak? Müthiş bir tartışma başladı aslında bütün dünyada. Bir kontrol sistemi kurulması lazım. Nasıl kurulacak bu sistem? Belli değil. Eğitimde bu arada müthiş bir eşitsizlik ortaya çıkmış durumda. İnternet üzerinden yapılıyor ama pek çok çocuğun dünya çapında da düşünürseniz, Türkiye'de de öyle aynı şekilde internet erişimi olmayan çok sayıda gencecik çocuk var, küçük çocuk var. Nasıl yapılacak bunlar belli değil. Böyle tartışmalar var. Birazdan Türkiye'deki rakamlar ve kaygıları da aktaracağım. Önce dünya notlarını bitirelim. Amerika'da 6 milyonu aştı vaka sayısı. Toplam can kaybı 187.374. 189 siz onu yani değişiyor çünkü bu rakamlar ben açıklarken de artmış olabiliyor. Yaklaşık 190 bin şimdiden 200 bine maalesef gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de ikinci kez Lancet dergisinde bir makale yayınlanmış. Nevada'da Reno kentinde 25 yaşında bir hasta Nisan ortasında ve Mayıs'ta olmak üzere iki kez Covid-19'a yakalanmış. Bu vakalar da artmaya başladı. İspanya'da biraz artış var yine aynı şekilde 23.572 hafta sonundan bu yana. Çok yüksek rakamlar bunlar. İtalya'da biraz düşmüş. Yeniden 1000'in altına inmiş. Orada da 1500'lere ulaşmıştı. 1000'leri aşmıştı. Rusya'da vakaların sayısı 1 milyonu aştı. Orada can kaybı 17.299 olsa bile vakalar yüksek efendim. Bu arada aşı Sputnik V aşısı topluca ne zaman kullanılacak? Ekim Aralık dönemi diyorlar. Epey de 40 bin aşkında gönüllüler var. Zaten aşı dediğimiz böyle oluyor. Bütün dünyada gönüllüler üzerinden denerek yapılması gereken bir şey. Başka ülkelerin de çabaları eksik değil sadece Rusya'nın değil belirtmek lazım. Bu arada Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak yakalanmıştı Covid-19'a. O da iyileşmiş. Ona dair açıklama var. Avustralya'da vaka sayıları, can kaybı sayıları düşmüş. Son 24 saatte 85 deniliyor. Yeni Zelanda'da tekrar artış olmuştu. Orada da 14 yeni vaka tespit etmişler ki temize çıktık bitti demişlerdi ama aslında hiç kimsenin hiçbir yerde tam olarak bitmediği bu hiç kimse için bitmediği de yavaş yavaş da ortaya çıktı. Gazze şeridinde sokağa çıkma yasağını uzatmışlar. Orta Doğu'da da Irak başta olmak üzere pek çok yerde problem var. Irak hükümeti Türkiye'ye yapılan uçuşları 1 Ekim'e kadar askıya almış örneğin. Türkiye'de de bir patlama var. 44 kişi hayatını yitirdi. Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vaka sayısı 1587. İkiye katlandı yani neredeyse diyeyim size ikiye katlanmış gibi gözüküyor. Ölü sayıları en azından uzun süredir can kaybı sayıları hep 20'lerdeydi. Şimdi artık 40'larda 44 kişi olarak açıklanmış durumda. Durum raporlarını da Sağlık Bakanlığı günlük ve haftalık durum raporlarını yayınlamayı durduruyormuş. İnternet sitesinden başlamıştı. 29 Haziran'dan itibaren veriliyordu günlük raporlar ama kaldırılıyor. 3 üniversite, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm derslerin uzaktan öğretimde yürütüleceğini açıklamış durumdalar. Fahrettin Koca'nın açıklamaları var, Sağlık Bakanı'nın. Hareketlilik arttı, vaka sayısı da arttı, düğünler ana kaynak oldu diyor. Tamam ama yani işte bunlar sınırlandırdıklarını söylüyorlar ama işte bir şekilde demek ki bu politikayla böyle olmuyor. Tabii bu saatten sonra da nasıl kapanacak o da belli değil. Şimdi yeniden tabii bir takım tartışmalar olduğunu anlıyorum. Hatta hafta sonları yeniden karantina uygulamasının devreye girebileceği yolunda bir takım iddialara da yer veriliyor. Türkiye medyasında ikinci dönemde gruplara ayırma, sokağa çıkmama, bir yeni normalitenin çeşitli boyutları olacak gibi gözüküyor. Bunları da önümüzdeki dönemde konuşacağız. Zaten ben de Eksen'de uzmanlarıyla değerlendirmeye çalışacağımı belirteyim bu meseleyi. Efendim. Dünya Barış Günü'nü hemen onunla ilgili notumu da aktarayım. Sıcak dış politika konularına geçmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması var bu konuda 1 Eylül vesilesiyle. Rusya'da bir de her yıl ders zili 1 Eylül'de açılır, onu da belirtmek lazım. Putin 2. Dünya Savaşı'nın zaferinin 75. yılı konulu bir konuşma yapmış ve burada Almanya'nın 22 Haziran'da, benim doğum günüm bu arada, çok feci bir gün, 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırmasını anıyor kendisi. Bunun başlattığı facia yıllar, 2. Dünya Savaşı yılları, Rusya olarak 2. Dünya Savaşı tarihinin unutulmasına izin vermeyeceklerini de dile getiriyor. Türkiye gibi ülkelerde, çok artık sınırlı ülkelerde bu geçerli ama eski Sovyet coğrafyasında 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak anılırdı. Bu vesileyle fazladan göz çıkartmaz diyelim. 21 Eylül'de de yine Dünya Barış Günü kutlanabilir ama en azından bu tarih insanlığa ait bir tarih ve Nazilerin Polonya'ya saldırarak başlattıkları bu savaş çok büyük bir yıkımla ama insanlığın zaferiyle sonuçlanmıştı. Bunu da Barış Günü olarak anmak gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. 21'inde tekrar Dünya Barış Günü diyelim, ne kadar bol barış olursa o kadar iyi olur diyerek. Efendim, Akdeniz, Avrupa Birliği'nden arka arkaya açıklamalar. Geçen cuma Berlin toplantısından bu yana Avrupa Komisyonu sözcüsü, ben dün kısmen aktarmıştım size, Türkiye'ye karşı havuç sopa taktiği uygulayacaklarını söylemişti. Reuters'a konuşan, ismini açıklamayan bir yetkili, işte gümrük birliği, efendim sığınmacı programı için para gibi bir takım havuç taktiklerini özetledi. Ama sopa taktiği de Ankara'nın provokasyon yapmakla Ankara suçlanıyor ve yaptırımlar uygulamaktan bahsediliyor. Avrupa Komisyonu'nun açıklamasında Türkiye'nin eylemlerinin endişe kaynağı olduğu var ve diyaloğa ihtiyaç var diye de bir yandan Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğu da belirtiliyor. Eğer diyalog meyvesini vermezse Türkiye'ye yaptırım uygulama yönünde harekete geçmiş olduğu belirtiliyor. Geçen sene şunu altın çizmek lazım, bunlar yeni değil. Geçen sene de bir takım gemi kaptanlarına yönelik bu yine sondajlar nedeniyle yaptırım kararı alınmıştı. Yanılmıyorsam Kasım ayında Avrupa Birliği çıkartmış. Dolayısıyla bunun mahiyetini şu an bilemiyoruz ama işin ciddileştiğini söylemek mümkün. 24 Eylül mühletinden bahsediliyor. 21 Eylül'de Avrupa Birliği bakanlarının toplantısı var. Liderler zirvesi 24'üne denk geliyormuş. Ben 21'i diye biliyordum. Burada da Türkiye'ye yönelik daha net bir biçimde, yani mesaj şeklinde değil ama yine yaptırım şeklinde kararlar çıkabilir. Bunu da AB dış politika şefi Joseph Borrell da ifade etmiş durumda. Fransa ve Almanya da aynı şekilde dışişleri bakanları aracılığıyla mesajlar verdiler. Paris'te buluştular. Le Drian, Fransa Dışişleri Bakanı ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bir araya geldiler. Ankara ile yapıcı diyalog için bütün şartları oluşturmak üzere harekete geçtik. Hemfikiriz diyorlar ki, biliyorsunuz biz de tartıştık. Fransa ve Almanya arasında farklı görüşler olduğu yolunda iddialar var. Söylemler de biraz daha farklıydı. Tabii ki Almanya'nın söylemi daha çok Türkiye'ye dair daha yapıcı bir söylemdi. Ama son tahlilde de Avrupa Birliği'nin üyesi olduğu için Yunanistan bir şekilde Berlin mecbur kalacak diye de değerlendirmeler yapılabiliyordu. Şimdi sadece Türkiye'yi de görüşmediler. Tabii Brexit de başlarında bela. Geçen sene ayrılık oldu olmasına ama bir de anlaşması yapması gerekiyor Boris Johnson yönetiminin Avrupa Birliği ile, henüz anlaşma sağlanamadığı anlaşılıyor buradan. Şimdi Fransa Dışişleri Bakanı en sert ifadeler onda. Türkiye'yi sert şekilde kınamak ve yaptırım gerekli olsaydı diyor önce, yani yapardı Avrupa Birliği ama şimdi daha yapıcı diyaloğun şartlarını oluşturmaya çalışıyoruz diyor kendisi. Hypomas'ta diyalog ile çıkabiliriz diyor. Tansiyonun düşmesi için 24 Eylül'e kadar elimizden geleni yapacağız diyor. Hakikaten yani havuç sopa anladığımız kadarıyla Ankara'ya geri adım attırmaya çalıştıklarını anlıyorum. Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Stoikouras da açıklama yapmış ki 2009 krizinden bu yana Atina çok zor mali açıdan, Yunan halkı da çok zor durumlara düşmüştü hatırlayalım. Artık geçti diyorlar ve Maliye Bakanı da savunma harcamalarını artırabileceklerini dile getirmiş. Bu tabii silahlanma anlamına geliyor. Maalesef barışçı çözüm için ufukta henüz bir şey gözükmezken ve Akdeniz Ege'de problem varken bu silahlanma açıklamaları hiç de hayra alamet gözükmüyor. Şimdi Türkiye 12 Eylül'e kadar Akdeniz'de Oruç Reis gemisinin çalışmaları nedeniyle Navtex'i uzattı. Bu üçüncü uzatma yanlış hatırlamıyorsam, kıta sahanlığı, doğal kaynak aramaları vesaire. Yunan tarafından hemen tepki geldi. Bölgedeki güvenlik ve istikrarı Türkiye'nin zedelediğini iddia etti Yunanistan. Uluslararası toplumu harekete geçirmeye zorluyor. Bu yüzden bunlara sebebiyet veriyor. Yunanistan şantaja boyun eğmez diye bir açıklama yaptılar. Fransız amiral gemisi 261 metrelik Charles de Gaulle gemisi, savaş jetleri, uçak gemisi bu. Savaş jetleriyle beraber, Rafael jetleriyle ve işte denizaltılar ve beraberindeki gemilerle beraber Doğu Akdeniz'e geliyor. Bu demektir ki gerilimin askeri boyutunu da daha da artırıyorlar. Papa'dan bu arada yapıcı diyalog çağrısı geldi Twitter üzerinden. Katolik alemin ruhani lideri Papa Francesco açıklama yapmış vaziyette. Bölge halklarının barışını tehdit eden anlaşmazlıkların çözümü için yapıcı diyalog, uluslararası hukuka saygı çağrısı yapıyorum demiş. Fahrettin Altun, iletişim başkanı da memnuniyetle karşıladıklarını söylemiş. Akdeniz barış istikrar denizi olmalıdır demiş. Böyle laflar havada uçuşuyor, evet. Cumhurbaşkanı'nın sert çıkışları var. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa eyvallah demeyiz dedi. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye efelenenleri yakın tarihini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum dedi Cumhurbaşkanı. Bugün de adli yıl açılışında yeniden konuşmuş. Adalet talebinden bahsederken Türkiye'nin kendi kıyılarında hapsetme girişiminin adil olmadığının altını çizen açıklamalar yapmış Cumhurbaşkanı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum'u kabul etti. Ortak basın toplantısı düzenlediler. Burada Libya'da ele alındı ama asıl işte Meis adasına asker gönderdiği Yunan tarafının 12 adanın silahsızlandırılmış olması gerekiyor 1947 Paris Anlaşması uyarınca, ama Yunanistan'ın bu koşullara uyduğu pek söylenemez açıkçası. Ve en son işte Blue Star isimli feribotla denizden önce havadan mı diye konuşulmuştu ama daha sonra asker taşındığı söyleniyor. Çavuşoğlu ise bu konuda şöyle demiş. Yani müzakere gerekliliğinden de bahsettikten sonra Meis Adası'ndaki mesele için limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur demiş. Bu feribottaki askerlerin ağır silahlar olmadan iç güvenlik için polis ya da jandarma gibi güçlerin adada bulunduğu, kolluk kuvvetlerine bulundurma hakkı var ama askeri güç, ağır silah olmaması gerekiyor tabii. Bunun da limitinin olduğunu söylemiş Çavuşoğlu. Enteresan. Ben bu 12 adaların silahlandırılmasının anlaşmaya aykırı olduğunu benim bildiğim kadarıyla. O yüzden bir marş mı vermiş Türkiye, bir limit mi sunmuş Yunanistan'a diye şimdi Çavuşoğlu'nu da görünce insanın aklı biraz karışıyor açıkçası. Libya ile ilgili de tek çözüm siyasi çözümdür. Ateşkes için çok çaba sarf etti Türkiye demiş. Sonra Hafter'den yakınmış. Çavuşoğlu'nun Libya ile ilgili yaptığı açıklamalar ki Cezayir'i de çok yakından ilgilendiriyor. Çok anlayamadım ben. Acaba Libya'nın batısındaki başbakan Sarrac'ın ateşkes çağrısı vardı. Doğudaki Tobruk parlamentosu Akila Salih'in de ateşkes çağrısı vardı. Uluslararası toplumda iyi karşılandı. Bunu destekliyor mu, desteklemiyor mu Türkiye? Çavuşoğlu'nun sözlerinden pek bir şey anlamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Birazdan aktaracağım onu. Bir de Hüsamettin Cindor'un, TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindor'un da bir çağrısı var. Meis Adası'ndan yola çıkıyor. Yunanistan'ın krizi tırmandırma hamlesi. Bazı değişiklikler yapmak lazım. Ege'deki ada ve kayalıklara Türkiye el koyacağını açıklamalıymış. 12 adaların istenebileceği bir politik çizgi izlenmesi gerektiğini de söylemiş kendisi. Çok dikkat çekici bir biçimde. tabii Lozan ve Paris anlaşmalarından kalan yükümlülükleri yerine getirmediği. Bu tabii çok dikkatli yürütülmesi gereken herhalde bir politik çizgi, çatışmaya mahal vermeden yürütülmesi gereken bir politik çizgi olduğunda altın çizmek lazım bu işin. Komşuyla bir savaş haline girmekten iki ülkenin de halklarının karlı çıkmayacağını da unutmamak gerekiyor herhalde. Evet, Libya'dan demin bahsediyordum. Rusya Dışişleri Bakanlığı tabii Moskova'da Sedat Öral Başkanlığı'nda Türk heyeti ağırlandı. Rusya tarafından yapılan açıklamayı gördüm. Libya'da çatışan tarafların karşılıklı askeri eylemleri durdurma kararı almış olmalarını iki tarafında hem Moskova'nın hem de Ankara'nın memnuniyetle karşıladığı açıklaması yapıyor Rus Dışişleri Bakanlığı. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var ama bunu yeni görmüş durumdayım. Temasların sürdürülmesi siyasi çözüm için kapsayıcı siyasi diyalog sürecinin başlatılması deniliyor ama çok da bir Libya'daki yeni ateşkesin olumlu bulunduğu vurgusunu çok yukarıdan bakıyorum şu anda konuşurken göremiyorum. Dikkat çekici. Birazdan Mehmet Ali Güller'le konuşacağız. Türkiye'nin Libya'daki bu ateşkes sürecindeki pozisyonu nedir? Libya'daki gelişmeler karşısında nasıl bir duruş sergiliyor diye. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Libya'nın batısındaki Trablus hükümeti ile Libya Merkez Bankası deniliyor ama işbirliği mutabakat zaptı imzalanmış, yine ekonomik mali işbirliğinde yolu açılmış gözüküyor. Efendim Lübnan, Macron, Fransa Cumhurbaşkanı 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'ndaki büyük facia sonrası bir kere gitmişti zaten Beyrut'a. Şimdi ikinci kez ziyarette bulunuyor. 3 hafta sonra ikinci ziyareti bu. Ve verdiği mesajlar dikkat çekici açıkçası. Reform çağrılarında bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından karşılanmıştı ki kendisi de laik seküler devlet kurmak lazım, artık taifeci sistem yani mezheplere ayrılmış yönetim sistemini kaldırmak lazım diye bir çağrı yapmıştı. Laikliği birebir anmamış ama sivil, medeni devlet dedikleri Arapların böyle bir şey zaten. Şimdi reform çağrısı yapmıştı Fransa daha önce. Macron'u burada Hizbullah'ı Lübnan siyasetinin parçası olarak nitelendirdiği diğer partilerle ittifakına da vurgu yaparak açıklamaları var. Önemli tabii burada. Normalde Lübnan'da hükümet kurmak bir mesele, aylarca sürüyor, yıllarca sürüyor, hükümetsiz kalıyorlar. Şimdi işte dün aktarmıştım size, nihayet çok kısa bir süre içerisinde, yani 4 Ağustos'ta patlama oldu, pek de günahı olmayan 6 aylık Hasan Diab hükümeti mecbur kaldı, istifa ettirdiler. Eski Almanya Büyükelçisi Mustafa Edip'i de yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiler. Hemen Macron gelmeden bunun yapılmış olması ve Macron'un mesajları da dikkat çekici. Bir başka, tabii bunu daha bakmak lazım, yarın asıl haberler daha da birikecek. Hatta belki biraz Lübnan konuşabiliriz yarın da. Arap dünyasının divasını ziyaret etti. Feyruz, çok zaman var ki Feyruz'un sesi soluğu çıkmıyor. Kimileri öldü bile zannediyordu. Evine gitmiş Emmanuel Macron. Evinde ziyaret etmiş ama tabii protestolar da peşinden gelmiş Feyruz'un evinin önünde. Böyle bir gelişmeyi de aktarmak istiyorum. Macron, Feyruz'la yaptığı görüşmeyi sonra etkileyici ve ender diye nitelendirmiş. Aşk hikayeleridir diyen demiş. Şarkılarından ve nostaljisinden ne kadar etkilendiğini falan anlatmış. Mardinli bir Süryani babadan doğmadır. Lübnanlı Maruni bir annenin çocuğudur. Tipik bir Lübnanlı aslında. Hatta daha belki de savaş öncesinden kalma yapıyı da sembolize ettiğini söylemek gerekiyor efendim. Evet, Lübnan'a yarın daha detaylı bakmaya çalışacağım eğer fırsatını bulabilirsem. 4 Ağustos patlamasından sonra 4.6 milyar dolara varan fiziksel hasar, Dünya Bankası'nın açıklaması bu, daha da yüksek diyorlardı. Tabii Fransa'nın bu çabaları yeniden inşaada da pastadan pay kapma çabasının da eski sömürge gücünde bir ürünü, onu da belirtmek gerekiyor. Aynı zamanda da siyaset dizaynında da rol oynamak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk ticari uçuşu dün aktarmıştım size. Trump'ın damadı, baş danışmanı Jared Trump Jared Kushner, pardon, ona da Trump diyorum. Jared Kushner ve Robert O'Brien, ulusal güvenlik danışmanı, bir kalabalık Orta Doğu üst düzey heyeti İsrail'den de var, gittiler. Ve İran'a karşı tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri ile bir cephe oluşturma çabaları var açıkçası. Bundan sonra artık Mesela Abu Dhabi'den de İsrail'e gidenler olacak. Turizm sektörü açılıyor. Zaten normalleşme için düğmeye basıldı ve ambargoyu kaldırdılar. İnsanlar da gidip gelebilecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu BAE heyetini, Birleşik Arap Emirlikleri heyetini İsrail'e davet etti. Kırmızı halı ile karşılamaya hazırız diye de vurgu yaptılar. Bir de Suudi Arabistan hava sahasına geçtiklerinde anımsatalım. Zaten bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin de facto lideri Halife Bin Zayed El Nahyan'ı 2 yıl önce Abu Dhabi'de Netanyahu gitmiş ve görüşmüş anlaşılan o ki... Benjamin Netanyahu 2018'de gitmiş yani. 2018'de ağırlamışlar. Kısmen biliniyordu ama tabii burada aslında resmi olarak, formal olarak bütün düğmelere basılmış olması başka bir anlam taşıyor. Yoksa biliyorduk onların ilişkileri vardı, gidiyorlardı, geliyorlardı, istihbarat kanalları açıktı falan demek çok bir şey ifade etmiyor. Artık göstere göstere bir resmi politik çizgi olması anlamında önem taşıdığını belirtmek lazım. Bu hafta buna da fırsat bulup bakmaya çalışacağım. Ne anlama geldiğini tekrardan değerlendirmek gerekiyor bu meselenin. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tutumu Filistinli Araplar açısından ihanet olarak değerlendiriliyor. Bu yönde de açıklama geldi. Hamas özellikle bunun bir ihanet olduğunu İslam dünyasına, yani Filistinli Araplar da değil, burada bir İslam dünyasına ihanet olarak da sunuluyor bir şekilde. İran tarafından da böyle sunuluyor. Hamas tarafından da böyle sunuluyor bunlar. Hamas bir de tabii İsrail ile Gazze'de son dönemde bir gerilim ortaya çıkmıştı. Balonlarla İsrail'in iddiası balonlarla saldırı düzenleniyor. Biz de onları vuruyoruz diyorlardı. Sağlık sistemi çökmüş durumda. Abluka artmış durumda Gazze'de. İnsani sonuçları da büyük aslında. Bütün bunları bitirmek üzere Hamas İsrail ile Gazze'de gerilimi sona erdirmek için anlaşma sağlandığını duyurmuş. Böyle gerilimlerden insanlar zarar gördükten sonra anlaşmalar böyle sağlanıyor efendim. İsrailler yine Suriye'ye hava saldırısına giriştiler dün akşam saatlerinde Şam'ın güneyindeki hedeflere ki püskürtüldükleri yolunda bilgiler var. Hava savunma sistemi artık epey bir deneyim kazandı Suriyeliler bu sayede. Yani savaş deneyimi, savaşın içerisinde savaş deneyimi kazandılar bu arada. Hakikaten öyle. Türkiye ve Rusya askerleri ilk kez Suriye'de ortak tatbikat gerçekleştirmiş. Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin açıklaması bu. Militanları etkisiz hale getirmek, zarar gören teçhizatları tahliye ve yaralılara yardıma yönelik bir ortak tatbikat deniliyor bu. 31 Ağustos tarihli ortak devriyelerin güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir şey. Sergey Lavrov güzel sonuçlar alındı diye M4'te aynı şekilde Mart'tan bu yana ortak devriyeler yürütüldüğünü anımsatmış ve ılımlı muhaliflerin teröristlerden ayrılma çalışmasını Türkiye'nin zorlukla yürüttüğünü dile getirmiş. Hep böyle zorlukla yürütülüyor zaten ama çaba sarf ediyorlar diye eklemiş Sergey Lavrov. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'in sözde Türkiye emirinin yakalanıp tutuklandığını duyurmuş. Mahmut Özden deniliyor. Bu kaçıncı emir? Ben doğrusu vallahi ipin ucunu kaçırdım. Size ne desem yalan olacak şimdi ama Soylu geniş bir açıklama yapmış. Adana'da yapılan operasyon sonucunda yakalandığını duyurmuş vaziyette efendim. Amerika'da. Artık resmi aday Trump da Joe Biden da ve 3 Kasım için kapışma başlamış vaziyette. Ülke içi şiddet tartışmaları var. Wisconsin, Kenosha kentinde aynı şekilde siyahların hedef olması. Bu yaz Amerika çok sıcaktı hakikaten. Portland'da eylemler vardı, Wisconsin'de eylemler vardı. İki lider de Demokrat ve Cumhuriyetçi lider birbirlerini sorumlu tutuyorlar bu şiddetten ötürü. Amerikan seçimlerine yabancıları da karıştırıyorlar. İşte seni Çin tutuyor, seni Rusya tutuyor. Sanki Rusya ve Çin Amerikalı seçmene şunu seç diyecekler. Onlar da tamam Ruslar böyle istiyor. Biz hemen şimdi Trump'ı seçelim. Ya da Çinliler Joe Biden tercih ediyorlar. Biz Biden'a oy verelim diyeceklermişçesine bir propaganda yürütülüyor. Bunu iki tarafında gazladığını söylemek mümkün. Sadece Trump ya da sadece Biden demenin de bir anlamı yok. Ama öte yandan Amerika'nın başı gerçekten dertte. Çünkü sokaklardaki şiddet inanılmaz boyuta varmış durumda. Bir sürü insan da ölüyor bu arada ama kimse de çok fazla. Yani belki Amerika'da bu tarz şiddet o kadar alışıldık bir şey ki kimse umursamıyor Amerika'da şiddeti. Mesela Beyaz Rusya'da olunca hemen umursuyorlar ama Belarus'ta. Amerika'da oldu mu zaten sıradan bir şey falan. Böyle bir şey var, genel tavır var. FBI Chicago'da sokak çeteleri zanlıya silah çektiğini gördükleri her polisi öldürmek üzere ittifak kurdu demiş. Vallahi iç savaş manzarası gibi bir şey. Kesin rejim değişmesi lazım Amerika'da. Başka türlü çıkamayacaklar bu işten. Ben size söyleyeyim efendim. Evet, Mike Pompeo'nun Rusya ile yıl sonuna kadar silah kontrolü alanında yeni anlaşma imzalayacağımızı umuyoruz açıklaması var. Bana çok inandırıcı gelmedi. START 3, işte INF dediğimiz orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması. Bunların hepsinden tek taraflı çekildi Trump yönetimi. Şimdi Çin'i katmadan da START 3'ü imzalamak istemiyorlar. Çinliler diyorlar ki bizim o kadar nükleer silahımız yok ki niye bizi katıyorsunuz bu işin içine? Yani yıl sonuna kadar vallahi çok zor. Pompeo böyle demiş ama benim için inandırıcı olmadı açıkçası. Evet, vaktimi de aştım bu arada. Belarus'ta işlerin sakinlediğini söylemek mümkün aslında. Lukashenko da açıklama yapmış. İç savaş olmayacak bizim ülkemizde demiş. Ukrayna gibi herhalde onu kastediyor olsa gerek. Endişelenmeyin demiş. Ama tabii muhalif Tihanovskaya BM Güvenlik Konseyi'de konuşacakmış. Hangi sıfatla konuşuyor onu ben pek anlayamadım açıkçası ama şimdi Eylül sonu bu ne? 4 Eylül'deymiş. 8 Eylül'de parlamenter Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde. Böyle enteresan başka ülkelerin iç işlerine böyle doğrudan bir müdahale içerisinde oldukları anlaşılıyor. Güvenlik Konseyi'nde de konuşacaklar, konuşturacaklar. Beyaz Saray'dan açıklama. Belarus'ta hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez demiş. Amerika'da her şeyi herkes görmezden geliyor. Geliniyor demek ki öyle de bir sıkıntılı bir durum. Amerika örnek teşkil etmiyor artık. Çok vahim durum bu. Herhalde en vahim durum bu olsa gerek. Evet efendim. Şimdi bir ara verelim. Queen'den We Are The Champion'ı dinleyelim. Az sonra Mehmet Ali Güller'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Mehmet Ali Güller var. Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler Mehmet Ali katıldığın için. Senin dün çok önemli bir yazın vardı Libya ile ilgili. Aslında geçtiğimiz haftadan beri ben de takip etmeye çalışıyorum neler olup bittiğine dair. Biraz toz duman var Libya'da. Akdeniz ile ilgilendiren yanları var Türkiye açısından. Bütün her şey çünkü Libya üzerinden son dönemde tarif edildiği için anlamaya çalışıyoruz. Şimdi çok Trablus'taki Sarraç hükümetiyle Ankara'nın ilişkileri çok iyiydi. Her türlü destek verildi. Askerler orada, Türk askerleri orada. Fakat siyasi arena biraz karışık durumda. Neler oluyor? Tam da buradayken İçişleri Bakanı Başak'a bir anda işleri değiştirecek bir takım gelişmeler oluyor sanki. Fransa'nın da işin içine girmesiyle ya da böyle kokular geliyor herkesin burnuna. Sen nasıl görüyorsun? Nasıl yorumlamak lazım bütün gelişmeleri?
Öncelikle Libya meselesinin Doğu Akdeniz meselesinden ayrı olmadığının altını çizerek başlayalım. Libya çünkü netice itibariyle Doğu Akdeniz konusunda yıllarca önündeki gelişmeleri sessiz kalan AKP iktidarının kuşatılmışlığı yarmak üzere 2019'da askerlerin de verdiği akılla o kuşatılmışlığı yırtmak üzere yaptığı hamleydi Libya ile anlaşma. Dolayısıyla Libya'daki her konu bizi Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesi bakımından da ilgilendiriyor. Ege sorunu temelinde şu günlerde oldukça gergin yürüyen Türkiye-Yunanistan meselesi bakımından da ilgilendiriyor Libya'daki gelişmeler. Özetle gelişmeleri izleyicilerimiz için şöyle özetleyelim. 21 Ağustos'ta Türkiye'nin desteklediği Trablus hükümetiyle daha çok Mısır'ın doğrudan destek verdiği Tobruk Meclisi karşılıklı eş zamanlı birlikte mutabakata vardıkları belli olacak şekilde bir ateşkes çağrısı yaptılar. Hızla Mısır başta olmak üzere pek çok ülkede bu ateşkesle ilgili olumlu değerlendirmeler yaptı. Ateşkese memnuniyetle karşıladıklarını açıkladılar. Fakat Türkiye'den herhangi bir açıklama gelmedi.
Evet.
Ben iki gün sonraki yazımda da dikkat çekerek, Türkiye'nin sessizliğine dikkat çekerek bir Libya analizi yapmıştım ateşkesle ilgili. Fakat üzerinden tekrar bir hafta daha geçti. Yeni yazımda tekrar belirttim. Türkiye hala sessiz diye. Evet. Ve az önce senin de haberlerde özetlediğin gibi neredeyse Moskova'da Türk ve Rus heyetleri yan yana gelene kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın içeriğine bakarsak. Buyurun.
Araya bir küçük insert atacağım. Şimdi içeriği Türk tarafının açıklamasını geç gördüm ben. Yani şöyle bir kuş bakışı baktım. Bugün enteresandır. Sedat Önal biliyorsun Türkiye'de Moskova'da pek çok da başlık var. Suriye'de var, İdlib'de var. İşte Cezire bölgesi ya da işte Kürtlerin de Anayasa Komitesi'ne eklenmesi gibi başka başlıklar da var. Ama Rusya tarafından yapılan açıklamada, bu görüşmeye dair yapılan açıklamadaki vurgu Moskova ve Ankara'nın Libya'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıkları yolunda. Yani Ruslar bunu açıklıyor. Türkiye'nin açıklamasına bakıyorum, Türk tarafının açıklamasına bakıyorum. Bu konuda Rusya Federasyonu'yla istişareler hakkında yapılan açıklamada Sirte ve Cufra'nın kalıcı ateşkes için Sirte ve Cufra'nın önemi vurgulanmıştır diyor. Askerden arındırılma modellerinden bahsediliyor. Komisyon 5+5 komisyonundan bahsediliyor. Kapsamlı siyasi diyalog ve vesaire vesaire. Ama şey yok, ateşkes çağrıları ya da işte operasyonların durdurulması çağrılarından memnuniyet duyulduğu vurgusu yok. Manalı mı sence bu?
Evet, aklın yolu bir. Tam ben bu konuya değinecektim ki sen bir insert olarak bunu söylemiş oldun tam da. Aklın yolu bir. Şimdi tabii 10 gündür Türkiye'nin bu konuda bir açıklama yapmadığını ve ne hikmetse Moskova'da temaslar olunca artık bu konuda bir açıklama yapma gereğinin olduğu görülüyor ama iki açıklamanın birbirini tutmadığını görüyoruz. Moskova'nın açıklaması çok açık bir şekilde Moskova ve Ankara Libya'daki ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyor diyor. Fakat evet. Türkiye'nin açıklaması böyle değil. Ben az önce ajanslardan farklı olarak acaba orijinal metinde farklı bir şey var mı diye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesine girdim ve 192 nolu
ben de onu okudum.
Evet, tamamına baktım. Söylenilen şey bu konuya en yaklaşık ifade Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanması açısından Sirte ve Cufa önemli diyor. Tamam, bunu zaten diyor. Bu doğrudan 21 Ağustos tarihli ateşkese bir atıf ve ona memnuniyet ifadesi anlamına gelmiyor Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Bunun altını çizelim ve oradan esas meseleye gelelim. Bu aslında bu bile şunu gösteriyor. Yani Tobruk ve Trablus arasında yapılmış olan ateşkes Türkiye'nin kontrolünde olan bir ateşkes değil. Böyle olmadığı için de hem Türkiye 10 gündür bu konuda bir açıklama yapamıyor, hem evet. de Türkiye'nin desteklediği kuvvetler içerisindeki belki de sıralamada en tepede olan bir isim hem de Türkiye'de temaslardayken tasfiye ediliyor. Bu oldukça anlamlı bir durum. Yani Fethi Baş Ağa Türkiye'nin belki Serraj'ın kendisinden bile daha çok önemsediği bir isimdi. Türkiye aslında Libya anlaşmasını da Fethi Baş Ağa üzerinden yapmıştı. Şimdi Fethi Baş Ağa Ankara'da Hulusi Akar'la görüşürken, yine Ankara'nın çok önemsediği bir başka isimde Erdoğan'la görüşürken Serraç doğrudan bu ismi görevden aldı. Üstelik idari soruşturma açılacağını söyledi. Üstelik bu isimle irtibatlı olabileceği yorumları yapılan hem Savunma Bakanı'nın hem Genelkurmay Başkanı'nın da görevden alındığı ve yeni bir tablo oluştuğu ortada. Şimdi bu Libya'da aslında bir darbe girişiminin olduğunu fakat bir karşı darbeyle de bunun bastırıldığı sonucunu getiriyor. Hem Libya yerel kaynaklarının hem o oradaki gelişmeleri izleyen diğer basının bu konudaki yaptığı açıklamalar, kabileler arası güç mücadelesine vakıf olan isimlerin yaptığı değerlendirmeler, ortada Baş Ağa ile Serraj arasında bir güç mücadelesi olduğu gerçeğine işaret ediyor. Bunun özellikle Paris'in bir Serraj'a el uzatıp onu Paris'e davet etmesi, Serraj'ın buna olumlu yanıt verme eğiliminde olduğu, Türkiye'nin tabii rahatsızlıklarından biri. Çünkü Doğu Akdeniz'de de şu anda Türkiye Mısır'la tamamen karşı karşıya gelmiş durumda. Böylesi bir durumda Serraj doğrudan Mısır'ın radarına girerse bu Türkiye açısından Libya'da oldukça ciddi bir sıkıntı olacak. Bu nedenle Baş Ağa üzerinde durulduğu anlaşılıyor. Anlaşmadan hemen sonra Türkiye'ye geldi ve uzunca bir süredir de Türkiye'de bulunduğu söyleniyor Baş Ağa'nın. Yaklaşık 10 gün Türkiye'deydi. Burada tabii İçişleri Bakanı sıfatıyla gelmiş durumda ama Baş Ağa'nın konumu İçişleri Bakanlığı'nın ötesinde doğrudan savunma kuvvetlerine de Trablus'ta, Mistrata'da özellikle kumanda ettiği gibi bilgileri de birleşirse Hulusi Akar'la yaptığı görüşmenin çok daha ehemmiyet kazandığını söyleyebiliriz. Ama tam bu görüşme yapılırken Serraj bu ismi görevden alınca Türkiye'deki temaslar da bir gayri resmi temasa dönüşmüş oldu özetle.
Evet, evet. Katar, iki şey soracağım sana, ne düşündüğünü merak ediyorum. Bir, bu denklemde Katar'ın da aynı zamanda Sarrac'ın belki Macron Fransa'sıyla ilişki kurmasını arzuladığı yolunda bir takım iddialar var ki İhvan'ın kasası sonuçta Katar. Dikkat çekici iddia bu açıkçası. İkincisi de bu Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki temaslarla ilgili yayınladığı metinde atıf yapılan Sirte ve Cufra'nın askerden arındırılması modalitesi ve onun belirlenmesi hikayesi dikkat çekici biçimde kısa süre önce Amerikalılarla aslında Ankara'nın yaptığı görüşmelerin sonucunda altı çizilen bir başka vurguydu. Amerika ile Libya dosyasında aynı resme, aynı sayfaya Türkiye'nin düşmesi bağlamında da dikkat çekici değil midir bu?
Bu söylediğin önemli verilere bir veri daha ekleyerek belki yorumlayabiliriz. Dikkat çekici bir gelişmede İsrail'in tam da hani Birleşik Arap Emirlikleri ile bir normalleşme sağladığı, bunu Amerika'nın doğrudan İran karşıtlığı temelinde formüle ettiği, bugün de üçlü bir görüşme yaptığı şartlarda biliyorsunuz Hamas da bir açıklama yaptı ve İsrail ile anlaştı. Şimdi evet. Libya'daki durum ve bu birbirinden bağımsız değil. Toplam İhvan içerisinde ciddi bir güç mücadelesi yaşanıyor. O güç mücadelesini anlayabilirsek Libya'daki meseleleri de Filistin'de Hamas'ın İsrail'le üstelik El Fetih bu konuda yani İsrail'le normalleşmeye bu yüzyılın planına anlaşma planına kökten karşı çıkarken Hamas'ın bir anlaşma eğilimine girmiş olması bunlar doğrudan İhvan içerisindeki durumla ilgili gelişmeler. Katar'ın pozisyonu da bununla ilgili. Hatırlayın Katar'da aslında o körfezdeki yalnızlığına giden yol onun İhvan'a verdiği destekle başlayan bir süreçti. Dolayısıyla bunların hepsinin temelinde Ankara hükümetinin de bütün bu Doğu Akdeniz politikasındaki yanlışlıkları İhvancılığı temelinde yürüttüğünü ve hala dış politikasını o eksende yürüttüğünü düşünürsek her şey dönüp dolaşıyor. İhvan'a düğümleniyor. Yani Libya'daki bu mesele, İsrail-Hamas anlaşması, Katar'ın pozisyonu, Türkiye'nin Mısır'la anlaşamaması vesaire hepsi bir ihvan düğümü içerisinde değerlendirilebilecek gelişmeler. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde ihvan içindeki güç mücadelesine odaklanmak gerekir. Nereye işlerin nereye gideceğini anlayabilmek bakımından. Özellikle Merkez Bankası ve bugün Tobruk ve Trablus anlaşmasının içerisinde Merkez Bankası'nın değil de petrol paralarının birikeceği bir başka bankanın seçilmiş olmasını da işaret ederek ihvan para meselesine de dikkat etmek gerekiyor. Keza bir yeni anlaşmada biliyorsunuz Türkiye Merkez Bankası'nın Libya ile yaptığı anlaşma var. Bütün bunları toplam bakımından düşünmek gerekiyor. Çünkü Katar bütün bu meselelerde bir siyasi kuvvet değil, bir finansman kaynağı olarak rolü var. Dolayısıyla paranın izini de takip etmek gerekiyor. Olan biteni çok daha net anlayabilmek açısından.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Güler değerlendirme için. Daha hakikaten bu pilav çok su kaldıracak. Hep klişe tabirdir ama tam da buraya denk düşüyor galiba. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Evet efendim, Mehmet Ali Güler Cumhuriyet Gazetesi yazarıyla değerlendirdik. Libya'da bir toz duman durumu olduğu aşikar. Biz de anlamaya çalışıyoruz Türkiye açısından da. Akdeniz politikası maalesef bölünmüş Libya'ya, Libya'nın batısına dayandırıldığı için bu toz duman daha da büyük anlam taşıyor bizler açısından. Bu 1 Eylül Dünya Barış Günü dedik. Bu vesileyle John Lennon'dan bir şarkıyla Give Peace a Chance ile veda edelim. Bugün size yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın diyelim.
24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.